Ayrım 4, sayfa 19. Bum! 50 metre gerisindeki güçlü patlama sesi Fevzi'yi yerinden sıçrattı. Kafasında bir şey roketliyordu. Havada uçuşan parçacıkların ıslığını duydu. Bir saniye sonra da ikinci gürültüyü, yakıt deposunun patlamasını. Hızla arkasına döndü. Birinci polis kamyonetinin portakal ve kırmızı renkli alevler içinde yok olduğunu gördü. Birden yağmur gibi enkaz yağmaya başladı. Arabasının kaputu tavana eğrilmiş ve bükülmüş metal parçaları altında kaldı. 10 metre önüne bir tekerlek düştü. Lastiği alevler içinde zıplayıp gitti. "Arabayı durdur," diye haykırdı Fevzi direksiyondaki polise. "Şu kahrolası arabayı durdur." Şoför tüm gücüyle frene bastı. Adrenalini yükselirken kapıyı menteşelerinden sökercesine açtı Fevzi. Tabancasını kılıfından çıkardı. Peşinde polis memuru yola fırladı. Alevler içindeki kamyonetin otobüsün yolunu kestiğini gördü. İkinci kamyonette durmuş, İçindekiler silahlarının emniyetini aşarak yola atlıyordu. Fevzi roketin nereden geldiğini bulmaya çalıştı. Dönüp tepelere baktı, kanı dondu. Tepelerden ikinci bir roket geldi. Ardında beyaz tüy gibi duman havayı yardı. "Aman tanrım, hayır," diye haykırdı Fevzi ölümcül bir göktaşı gibi gelen roketi görünce. Peşindeki memura "yere yat," diye bağırıp kendini asfalta attı. Roket başlarının üzerinden ıslık sesi çıkararak geçip patladı. İkinci kamyonet muazzam bir gürültüyle dağıldı. 15 metrelik bir alev ve kapkara bir duman sütununa dönüştü. Fevzi'nin hala kamyonette olan adamları, kamyonetin arka tarafından inenler, hepsi inanılmaz bir güçle havaya fırladı. Korlaşmış metal ve et parçaları çevreye saçıldı. Geriye kalan bir avuç insan, bazıları alevler içinde, bazıları şarapnel yarası almış, çığlıklar atarak kıvranıyordu. "Pezevenkler," diye haykırdı Fevzi görünmez düşmanına. Yerinden kıpırdamadı. Otobüse ya da polis arabasına vuracak son roketi bekliyordu. Önünde ve arkasındaki alev almış iki kamyonet otobüsü olduğu yere mıhlamış, hedef yapmıştı. Şoför manevra yapmaya, otobüsü içinde kısıldığı kapandan çıkarmaya çalışırken Fevzi Amerikalıların dehşet içindeki yüzlerini gördü. Sonra her şey hızla gelişti. Fevzi motorların öfkeli omurtusunu işitti. Sağına baktı, arkalarından bir toz bulutu çıkararak tepelerin altından çıkıp yanan konvoya doğru hızla yanaşan üç araç gördü. Araçlar yaklaştığında Fevzi gelenlerin kasaları silahlı adamlarla dolu dört çeker Japon kamyonetleri olduğunu anladı. Kamyonetler 100 metre yaklaşınca adamlar ateş açtı. Silahlar takırdadı, metallerden kıvılcımlar çıktı. Otobüsün ön camı kurşundan parçalanarak dağıldı. Binlerce parçaya ayrılan camın ardında direksiyonun ardına sıkışmış vücudu kızıla boyalı sürücü kıvranıyordu. Sonra Fevzi polis arabasının makinalı tüfek salvolarıyla delik deşik edilişini seyretti. Vücudundaki adrenalin geldiği hızla çekildi. Yerini korkuya bıraktı. Artık herhangi birini kurtarmak için yapabileceği bir şey yoktu. "Arabaya dön," diye kükredi yanındaki şoföre bakıp. "Koş." Fevzi de koştu. Kamyonetlerdeki adamlar ateşe devam ettiler. Kurşunlardan biri şoförün sırtına geldi. Adam yaralı bir hayvan gibi inledi. Yere kapaklandı. Bir kurşun daha isabet etti. Çekiç gibi güçlü bir kurşun da Fevzi'nin sağ kolunu delip geçti. Polis şefi koşmayı sürdürdü. "Tanrım, yalvarırım. Yalvarırım, kurtar beni." Arabaya ulaştı, direksiyonun arkasına geçip motoru çalıştırdı. Otomobil ileri fırladığında kurşundan kaportaya deldi. Fevzi yine sağ kolundan vuruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, araba yoldan çıktı. Otomobil toş, taş, çalı ve parçalanmış metal çağlayanı içinde uçuruma yuvarlandı. İç bayıltıcı bir gürültüyle kayaya çarpıp tepesi üstü devrildi. Fevzi başını tavana hızla çarptı, bayıldı. İki saniye sonra kendine geldiğinde şoför koltuğuna baş aşağı sıkışmış, yaralarında dayanılmaz bir sızı, hala hayatta olmaktan, benzin deposunun patlamamasından şaşkındı. Acıyla bağırdı. Otomobilin enkazından kurtulmaya çalıştı. Ama düşen kayaların sesini duyunca donup kaldı. Uçurumun tepesini görmeye çalıştı. Gördüklerinden dehşete kapıldı. Kamuflaj elbiseleri kafalarına geçirdiği ürkütücü başlıklardan sadece gözleri görünen acımasız tipli dört adam, ellerindeki kalaşnikoflarla aşağı iniyorlardı. Adamlar yarı yola kadar gelip hurdaya dönmüş, karoseri kurşunlarla delinmiş arabaya baktılar. Sonra Fevzi içlerinden birini konuştuğunu duydu. "Boş ver, ölmüştür. Dönüp otobüstekilerle ilgilenelim." Adamlar tekrar yola tırmandılar. Fevzi'nin sevinci uzun sürmedi. Saniyeler sonra sağır edici bir makinalı tüfek tıkırtısı, kurşuna dizilen insanların ürkütücü çığlıkları duyuldu. Fevzi'nin kanı dondu, öğürmek istiyordu. Kısa bir süre sonra çalışan motorları, uzaklaşan konvoyu işitti. Hala şoktaydı. Kolundaki ve omuzundaki yaralar zonkluyordu. Gömleği kandan sırılsıklam, kafasını kemiren sorularla boğuşuyordu. Yukarıda yolda neler oldu? Yaralı adamlarıyla birlikte Amerikalılar da mı infaz edildi? Ama neden? Konvoya neden saldırdılar? Adamları neden katlettiler? Saldırganlar kimdi? Kan kokusu alan sinek bulutu çevresinde vızıldadı. Fevzi gözlerini yumdu. Acıyla inledi. Polis olmaya karar verdiği güne lanet etti. Annesi 15 sene önce ölmüş, Bakü'ye hakim kireçli tepelerden birine gömülmüştü. Ama şimdi kurşunlarla delik deşik edilmiş arabanın içinde kan kaybından ölmeden birilerinin onu bulması için Tanrı'ya dua ederken annesini çağırıyordu. Bölüm 3. Montreal, Kanada. 9 Kasım 21. Sert bir rüzgar Estonya bandıralı yük gemisi Tartu'nun kaptan köprüsünü yalıyordu. Kaptan Victor Kalugin ağzında yarım sigarasıyla kaptan köşkünün düz camının ardındaki sıcağın rehavetiyle dürbününü kaldırdı. St. Lawrence nehrinin donmuş karanlıklarında bir milden daha az mesafede uzanan Montreal limanını izledi. Yönetimindeki 16 bin tonatilloluk paslı geminin saç kaplamaları ayağının altında titreyip çatırdarken kentin ufkunu kaplayan yüksek gökdelenlere, nehre yansıyan dev gölgelere baktı. 1642 yılında Maisonneuve önderliğinde Quebec'ten yola çıkan Fransız göçmenlerin bulunduğu, dünyada olabilecek en iyi doğal limanlardan birini oluşturan St. Lawrence nehrindeki gölgelere. Rıhtıma yanaşmaya başlamaya 15 dakika kaldı diye seslendi ikinci kaptan. Kalugin tahmininin doğru olduğunu düşündü. Hafif dalgalı denizde 8 knotluk bir rüzgarla ilerliyordu Tartu. Kısacası kaptanın endişeleneceği bir durum yoktu. İkinci kaptan St. Lawrence adı kadar iyi bilen, güvenilir ve deneyimli bir denizciydi. Kalugin dürbününü indirdi, sigarasından bir nefes alıp dirseği hizasındaki tabloya bastırdı. Bundan sonrasını sen hallet, bana ihtiyacın olursa kameramdayım. Kalugin demir merdivenlerden özel kaptan bölümüne indi. Kamera yılın 8 ayı ev görevini görüyor, çalışma masasının üzerinde eşinin ve iki oğlunun fotoğrafları da ona Estonya'daki hayatını hatırlatıyordu. Sovyet donanmasında geçen 15 yıllık bir hizmetten sonra istifa etmiş, Tallinn'deki bir nakliyat şirketinde kaptanlık yapmaya başlamıştı. O günlerde paranın bulunduğu yerde çalışmak zorundaydı insan. O soğuk Kasım gecesi Kalugin'in pantolonun cebinden çıkardığı anahtarla çalışma masasının çekmecesini açmaya, meslek hayatını tehlikeye atmaya iten de paraydı. Çekmece de kalın bir kağıt destesinin altında başka bir anahtar daha vardı. Kalugin'in kaybetmemesi için pirinçten yapılmış 5 santimlik bir parçaya telle bağlanmış başka bir anahtar. Anahtarı cebine attı. Çekmeceyi yeniden kilitledi, kamerasından çıktı. Kapıyı ardından kapadı. Ürkek adımlarla iskele tarafındaki kameraya yöneldi. Kalugin anahtarı kilide sokmadan önce demir kapıya önce 3 sonra da 2 kez vurdu. İçeri girdiğinde çift ranzalı dar kamera kapkaranlıktı. Kalugin kapıyı kapayıp ışığı yaktığında Tartu'nun tek yolcusu sessizce ranzasında doğruldu. Rus yolcu uzun boylu değildi ama yapılıydı. Vücudu sağlam ve kaslıydı. Yakışıklı, ince yüzlü biriydi. Rusya'nın tam olarak nereden geldiğini bilmiyordu Kalugin. 10 günlük yolculuk boyunca adamla bir iki kelimeden fazla konuşmamıştı ne de olsa. Yol boyunca kameradan dışarı adım atmamış, acımasız Atlantik'in öfkeli dalgalarını duymamak için elektronik satranç tahtasından başka yol dışı olmamıştı. Hazırlansan iyi olur. 15 dakika sonra yanaşacağız. Rus başını salladı. Kameranın boğucu havasından bir an önce kurtulabilmek için anorağını giymeye başladı. Ne yapacağını biliyorsun dedi Kalugin. Liman yetkilileri ve mürettebat gemiden ayrılmadan yerinden kıpırdama. Gemiden inerken kimseyle konuşma. Başını önce eğ ve tayfaların peşine takıl. Kağıtlarında bir eksik görünmüyor. O yüzden bir sorun çıkacağını sanmam. Ondan sonra tek başınasın. Konukseverliğiniz için teşekkürler kaptan. Gemiye bindiği günden beri adamın kaptana söylediği ilk tam cümleydi. Kaptan hala Rus'un aksanını tanıyamamıştı. Ama pek de önemi yoktu. Homurdandı. Elini kapı tokmağına koydu. Gitme zamanı geldiğinde haber veririm. O zamana kadar kamerada kilitli kalacaksın. 20 dakika kadar sonra Tartu limana bağlanmış, Kanada Gümrük İdaresi'nden bir müfettiş, göçmen bürosundan bir yetkiliyle birlikte gemiye tırmanıyordu. Kalugin, önceki yolculuklarından tanıdığı iki yetkiliyi birer fincan kahve içmek için yemek salonuna davet etti. Masanın çevresinde otururken geminin 4 Nisan manifestosunu, yükünü, çıkış limanını ve yükün varış noktalarını gösteren belgeleri imzaladı. Mürettebat toplanmış, denizci kağıtlarını hazırlamış, Tartu rıhtıma bağlı olduğu sürece limana özgürce girip çıkmalarını sağlayacak kara izinlerinin imzalanmasını bekliyordu. Sonunda göçmen bürosu yetkilisi listeyi imzalaması için Kalugin'i uzattı. Daha önceki karşılaşmalarından hem gemiyi hem de bağlı olduğu acenteyi tanıyorlar, hiçbir kirli işe bulaşmadığını biliyorlardı. Denetim basit bir formaliteden öteye gitmeyecekti. Ne gemiyi aradılar ne de yükü incelediler. Yetkililer 10 dakika sonra Tartu'dan ayrıldı. Kalugin sancak parmaklığına dayandı, sigarasını tüttürerek Montreal kent merkezinde içki içip zamparalık edecekleri geceye doğru yürüyen tayfalarını izledi. Kalugin'de eğlenmeyi düşünüyordu ama daha sonra, işini tamamladıktan sonra. Son tayfanın basamaklardan indiğini görüp sigarasını fiskeledi. Sonra da kameraya yürüdü. Yolcu çoktan hazırlanmış ama anorağını giymiş, kapüşonunu başına geçirmişti. Kapüşonun altındaki kalın beresi ve atkısı yüzünün yarısını örtüyordu, bavulu yoktu. Sahte pasaportu, denizci kağıtları, kara izni elinde bekliyordu. ''Hazır mısın?'' diye sordu Kalugin. Adam başını salladı. Dirseklerini sancak parmaklığına dayayan Kalugin yakasını kaldırdı. Yolcunun borda iskelesinden inişini izledi. Soğuk güvertenin uzak ucundaki vinci kontrol etmekte olan çarkçı, iskeleden inenle ilgilenmedi bile. Rus yolcu tayfaların peşine takıldı. Liman çıkışına doğru ilerledi. Gümrük İdaresi ve Göçmen Bürosu yetkilileri rıhtımdan ayrılmakta olan Tartu mürettebatının kağıtlarını denetlemeye yeltenmedi. Sıcak bürolarında oturmayı tercih etti. Rus hiçbir sorunla karşılaşmadan limandan çıktı. Buz gibi Montreal gecesine dalıp gözden kayboldu. Adamın kimliği hakkında hiçbir fikri yoktu Kalugin'in. Üstelik bunu öğrenmeyi de hiç düşünmüyordu. O gece mürettebatın dönüşünden önceki gece yarısı Tallinn'de onu getiren Çeçen'in dediği gibi kaçak bir göçmen. Bu açıklamayı sorgulamak aklından bile geçmemişti. Kalugin'in ödüllü sahte bir isim altında Helsinki'deki bir bankaya çoktan yatırılmıştı bile. Kaptan korkuluğun üzerinden tükürdü. Kendi kendine gülümsedi. 20 bin doları daha olmuştu şimdi. Sana iyi şanslar. Her kimsen. Gece yarısı olduğunda yolcu Kanada, Amerika Birleşik Devletleri sınırına 1 mil uzaklıktaki küçük Dunstan kasabasına varmıştı bile. Montreal'in Catherine Caddesi metro istasyonunun çıkışında buluştuğumuz sırasında taksi şoförüne verilen talimat açıktı. Yolcuyu Dunstan'ın yarım mil dışındaki arka yola götür, orada indir. Sana soru sormazsa konuşma, yüzünü görmeye çalışma. Yaklaşık 1,5 saat sonra şoför yolcusunu belirtilen yerde indirmiş, arabayı Montreal yönüne çevirmişti. Dunstan dışındaki arka yolun iki yanı sık çam ve kayın ormanlarıyla kaplıydı. Amerikan Göçmen Bürosu kontrol noktası bulunmayan ıssız ve ormanlık bölgedeki sınır geçişlerini uzaktan kumandalı kısıl ötesi kameraları yerleştirmişti. Ancak 5000 kilometre boyunca uzayıp giden sınırda hala denetlenemeyen binlerce geçiş vardı. Dunstan'da Kanada ve Amerikan devriyelerinin zaman zaman geldikleri denetimsiz geçiş noktalarından biriydi. Adam yoldan ayrıldı. Sık ve karanlık ormanda yarım mil kadar ilerledi. Sonunda ağaçların arasından New York eyaletinin kuzeyine giden dar patikayı buldu. Patikanın üzerinde tüm ışıkları sönük mavi dört çeker Ford Explorer duruyordu. Direksiyonun arkasındaki genç kadın ağaçların arasından çıkan adamı görünce arabadan indi. Soluk ay ışığında bile kadının çok güzel olduğu belliydi. Koyu saçları ve çıkık elmacık kemikleriyle Akdenizlilere benziyordu. Açık gri eşofman üstünü kahverengi süet bir ceketle pekiştirmiş, blücinin paçalarını bileğe kadar uzayan botlarına tıkıştırmış, soğuktan korunmak için boynuna yün atkı dolamış, ellerine eldiven takmıştı. Rus yaklaşınca kadın adıma sarıldı. ''Seni gördüğüme sevindim Nikolay'' dedi iki yanağından öperken. ''Bir sorunla karşılaşmaman iyi oldu.'' Adam da gülümsedi. ''İyi görünüyorsun, beni özledin mi Carla?'' Kadının yüzü bir tebessümle ayrıldı, aydınlandı. ''Özlediğimi biliyorsun.'' Adamın yüzüne dokundu, yeniden öptü. Sonra bir adım geriledi. ''Hadi artık gitmemiz gerek Nikolay, önümüzde uzun bir yol var.'' Washington DC'de 15 saat sonra vardılar. Ev başkentten 10 kilometre ötede Virginia eyaletinin Alexandria kentindeydi. Apartman kırmızı tuğlalı 4 katlı bir binaydı. Çevresinde de dallarında sonbahar ayazının izlerini taşıyan akça ağaçların ve meşelerin süslediği bakımlı ve güzel bahçeler vardı. Carla Sheriff City'nin otoparkına girdi. Explorer'ın kapılarını kilitledi, ana girişi geçip asansörle 3. kata çıktılar. Daire genişti. Başkent yakınlarında arsa fiyatları yükselmeden önce yapılmıştı. Daha sonra modern tarzda yenilenmişti. Mantar rengi duvarlar, beş perdeler ve pahalı olmayan İskandinav tipi kayın mobilyalar. Adam geniş pencereleri aşağıdaki bahçeye bakan ferah oturma odasına girdi. Dairede ayrı bir mutfak ve Washington yönüne bakan iki yatak odası vardı. Bu daire bir hafta boyunca yeni evi olacaktı. Küçük yatak odası senin. Yeterince konforlu ve sessizdir. Banyo hemen yanında. Kahve ister misin? Taze kavrulmuş kahvem var. Kahve iyi gelir Carla. Adamı mutfağa götürdü. Alüminyum kahve makinesine su doldurdu, fincanlara kahve koyup oturma odasına döndü. Nikolay koltuklardan birine çöktü. Carla Sheriff de adamın karşısındaki kanepeye. Anlatmam gereken şeyler var. Çantasından bir deste anahtar çıkarıp adama uzattı. Kapıda iki kilit var. Dışarı çıkman gerekirse sürgülü kilidi kapatmayı unutma. Eve girerken belirli bir yöntem kullanırız. Kapıya nasıl vurduğumuz, zili nasıl çaldığımız bellidir. Yöntemi anlattı. Her girdiğinde bu yöntemi kullan. Hemen yakında bir dükkan var. Bir 7-Eleven. Adresini yatak odasındaki not panosuna astım. Eğer aniden çıkman gerekirse bana söyle. Ya da bir not bırak ki meraklanmayayım. Komşular kim? Soldaki dairede iki İspanyol oturuyor. İkisi de müzisyen. Arada bir piyano sesi duyarsın. Çalanın adı Jose. Washington Filarmoni'de çalışıyor. Evi paylaştığı erkek arkadaşının adı da Jamie. Sağ taraftaki dairenin sahibi orta yaşlı bir kadın. Bir reklam şirketinde yöneticiymiş ama artık çalışmıyor. Kocasından boşanmış, sürekli içiyor ve bütün gün evden çıkmıyor. Konuşmaktan hoşlanıyor. Onun için karşılaşırsan ve meraklı sorular sormaya başlarsa dikkatli ol. Laf arasında erkek arkadaşımın gelip bir hafta kadar kalacağını söyledim. Onun için seni girip çıkarken görürse en azından kim olduğunu bilir. Raşid'in sana hatırlatmamı istediği iki şey daha var. Evde seni zan altında bırakacak hiçbir şey bulundurmayacaksın. Bir tehlike olduğunda her zaman gitmeye hazırmış gibi kişisel eşyanı toplu tutacaksın. Soracak bir şeyin var mı Nikolay? Raşit nerede? Seninle daha sonra buluşacağını söyledi. Onu tanımakta zorlanacaksın. Sakalını kesti, saçını kısaltıp sarıya boyadı. Küpe takıp batılı gibi giyiniyor. Nikolay gülümsedi. İkiniz anlaşabiliyor musunuz? Karla Şerif öfkelenmiş gibi kızardı. Bana söylediklerini yapıyorum. Böylece bir tartışma çıkmıyor. Karla gittiği yatak odasından elinde kahverengi bir kese kağıdıyla döndü. Nikolay paketi açtı. Kağıttan otomatik bir Barrett'la tabanca ile 3 yedek şarjör çıktı. Tabancanın mekanizmasını ve şarjörleri kontrol etti. Uzun bir seyahat oldu Nikolay. Biraz dinlemek istemez misin? Karla kalkmaya davrandı, tereddüt etti. Son bir şey daha. Paketi ne zaman teslim edeceksin? Bu gece, dedi adam. Beyaz Saray'ı bu gece teslim edeceğiz. Yatağın üzerine oturdu. Bir sigara yakıp aynada yüzünü inceledi. Aynada gördüğü 30'larının sonunda koyu saçlı, Slavlara özgü çıkık elmacık kemikli, çocuksu bir yüzdü. Pasaportuna göre adı Dmitri Pavlov'du. Ukraynalı beyaz Rus. 4 yılı aşkın bir süredir Amerika'da yaşıyor, yasal bir çalışma iznine sahip. Oysa gerçekte Moskova'da doğmuştu. Çeçen davası uğruna işlediği cinayet, bombalama ve katliam nedeniyle tüm Rusya'da aranıyordu. Rusya Federasyonu Güvenlik Teşkilatı FSB bir kod adı verecek kadar saygı ve korku duyuyordu. Kobra diyorlardı ona. Yatak odası penceresinden Washington yönüne bakarken bu korkunç anları düşünmüyordu bile. Öğleden sonra güneşi yerini alacak aranlığa bırakmış, Amerika başkenti ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Bir an için çocukluğuna döndü, 17 yaşına. Moskova'ya hakim serçe tepesinde, uzun otların arasında kent ayaklarının altında yatıyor, otların içinde sarıldığı genç kızın bedenini hatırlamıyordu. Hayat sonsuz imkanlara gebe. Birden içinde sanki tüm yaşadıkları düşmüş gibi geri dönmek için dayanılmaz bir özlem duydu. Oysa düşte değildi. Adı da Dmitri Pavlov değildi. Bu gece göreve başlayacaktı. Hayatının en uzun günü, kuşkusuz en tehlikelisi olacaktı bugün. Aynadaki yüzüne baktı yeniden. Pasaporttaki adı da sahteydi tabii. Onun adı Nikolay Gorev'di ve dünyayı değiştirecekti. Ayrım sonu sayfa 27. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Montreal. Montreal. Tartu. Tartu. Victor Caligun. Victor Caligun. Saint Lawrence. Lawrence. Mezonu. Maisonneuve. Quebec. Quebec. Tallinn. Tallinn. Helsinki. Helsinki. Catherine. Catherine. Dunstan. Dunstan. Ford Explorer. Ford Explorer. Carla. Carla. Washington. Washington. Virginia. Virginia. Alexandria. Alexandria. 7-Eleven. Seven. Jose. Jose. Jamie. Jaime. Beretta. Beretta. Dmitri Pavlov. D-I-M-I-T-R-I-Y-P-A-V-L-O-V. Nikolay Gorev. N-I-K-O-L-A-Y-G-O-R-E-V.